Item 7, Kale, Stephen James. Sayfa 83. 15. Bölüm. 17 Şubat Salı, saat 5:10. Gün ağarmadan koşmak için kalktım. Tesla 3-4 saat daha uyurdu. Bu da bana yalnız kalıp bir önceki gece olan olayları düşünme ve dikkatimi Tesla ve işim arasında böldüğüm için pişmanlık duymama fırsatını vermişti. Rüzgar dinmekle birlikte sabahı eşofman giyecek kadar serin bırakmıştı. Bir önceki gece olanlara rağmen 25 dakikalık bir koşudan sonra kafamın boşaldığını hissettim. Dün gece otele dönüp Tesla'nın kapısını tıklattığımda Lien Hua koridora çıkıp Tesla'nın uyuduğunu söyledi. İyi mi diye sordum Lien Hua'ya. Bence iyi, evet iyi. Buna rağmen sen gelene kadar ne olur ne olmaz diye yanında kalmamın iyi olacağını düşündüm. Sanki aklında başka bir şeyler daha vardı. Sen iyi misin? Sadece aklıma bazı şeyler takıldı. Belki bunlar hakkında yarın konuşuruz. Biraz uykuya ihtiyacım var. Sabah görüşürüz, tamam mı? Söylenmesi gereken daha çok şey vardı. Ancak gecenin o geç saatinde bu saçma olurdu. Ona tekrar teşekkür ettikten sonra kendi odasına gitmek için ayrıldı. Acaba Tessa ona bir şey söylemiş miydi diye merak etmeye başladım. Belki de John Doe'nun intiharı Tessa'yı zannettiğimden daha çok etkilemişti. Eğer öyleyse bu haftaki planlarım 180 derece değişmek zorunda kalabilirdi. Gün ağardığında bulutlar üzerimden geçtiler ve güneş ışığı geceyi alt etti. Ancak günle birlikte sıcaklık da geldi. Dün gecenin aksine Tanrı şehri uyandırmak için güneşi yolladığında sanki Güney Kaliforniya içinde termostatı çevirmişti. Bir dört yol ağzına geldim. Bryson Tepeleri Lisesi tabelasını gördüm ve okulda koşu yolu veya spor merkezi olabilir mi diye merak ettim. Okula doğru yavaş adımlarla koştum. Koşu yolu yerine bir futbol sahası vardı. Bu daha iyiydi. Çünkü futbol kalelerinde barfiks çekebilirdim. Kaleleri buldum. Yukarıya zıplayıp yatay çubuğu yakaladım. Bu ritme girmek kendimi iyi hissettirdi. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. 19 yaşındayken bir yıl boyunca tabiat rehberi olarak çalışmıştım ve kaya tırmanışı tutkunu olmuştum. Sarp kayalıklar için formda kalmanın en iyi yolu barfiks çekmektir. İlk başlarda günde birkaç yüz barfiks imkansızdı. 10 taneyi bile zor çekebiliyordum. Ancak yıllar içerisinde ilerledim ve 4000'den fazla gün barfiks çektikten sonra barfiks benim için yürümek kadar doğal bir hale geldi. Yukarı, aşağı. 40'lık bir set yaptım, biraz soluk aldım ve bu defa sırf sol kolumla çekmeye başladım. Evsiz adamın ısırığı kolumu beklediğim kadar etkilememişti. Buna rağmen hala her çekişte acıdığını hissedebiliyordum. Yukarı. Adamı düşündüm. Şaşkın ve gözü dönmüş bir biçimde hayatını kaybederken her şey çok anlamsız, çok trajikti. Aşağı. Genelde şiddet içeren suç analizi için ulusal merkezdeki işimin olumlu etkileri üzerinde odaklanmaya çalışırım. Ama bazen tüm bunların anlamı nedir diye merak ediyorum. Yukarı. Gezegenimizde yaşamış olan insanların çoğu kısa, zor ve acımasız hayatlar yaşadılar ve sonra hayalleri gerçekleşmeden ölüp gittiler. Aşağı. Silvia Padilla, dünkü adam ve zamansız ölen ve beraberinde gelecekle ilgili tüm planlarımızı alıp götüren karım Christy gibi insanlar. Yukarı, trajik ve manasız, gel gör ki dünya böyle işte. Aşağı, televizyon haber spikerlerinin bir beyzbol oyununun sonucu için heyecanlanmaları da müsamaha gösterildiği, bunun yanında bir cinayet, intihar bombası veya tecavüz haberini bildirirken duygularını dışarı vurmalarına izin verilmediği bir ülkede yaşıyoruz. Yukarı, aşağı, bu bizim dünyamız. Sol kolla yeter, sadece 9 tane yapabildim, sağa geçerim. Terliyorum, terliyorum. Bugün aşırı sıcak olacak. Çenemi direğe doğru her çekişimde limandaki gemileri bir an için görebiliyor ve okyanusun üzerindeki güneş ışığı parıltısını yakalayabiliyordum. Dün gecenin telaşlı rüzgarı olmayınca deniz sakinleşmişti. Yukarı. Coronado adası koydan bana baktı. Ada tam bir zıtlıklar örneğiydi. Amerika'nın en cafcaflı otellerinden biri olan Coronado Oteli, konforsuz yaşam koşullarına sahip Amerikan donanması amfibi eğitim üssünün sadece 400 metre kadar ilerisindeydi. Ayrıca dünyanın en pahalı bazı gayrimenkulleri, denizcilerin yaşadıkları ne olduğu meçhul barakaların hemen karşı sokağındaydı. Aşağı. Sağ kolumla 11 çektim. Zaten daha güçlü olan kolum oydu. Yanma hissediyordum. Kollarımın canı çıkana kadar yapabildiğim kadar çok set yaptım ve sol kolumdaki bandaj ter dışında başka bir şey de ıslanmaya başladı. Dolayısıyla tekrar koşmaya başladım. Bu defa beni sahil boyunca götüren bir yol seçtim. Yanımdaki su çok sakin, doğmakta olan gün ise çok uysaldı. Dün geceden çok farklıydı. Okyanusun uçsuz bucaksız bir çarşaf haline gelmesini engelleyecek kadar az, birkaç çekingen dalga yüzeyde hafifçe dalgalandı. Eğer o hafif kıpraşmaların derinliklerinde neler olduğunu bilmeseydim, muhtemelen şu an kendimi huzurlu hissederdim. Ancak gerçeği bilecek kadar su altı dalışı deneyimim vardı. Yüzeyin derinliklerinde güneş ışığının hiç ulaşmadığı yerlerde bambaşka bir dünya vardı. Yüzeyin huzurlu ve sakin göründüğü bu gibi günlerde bile hızlı ve güçlü karanlık akıntılar derinliklerde durmadan kıvrıla kıvrıla giderdi. Hiç yorulmadan, hiç dinlenmeden, hep hareket halinde. Çelişkili okyanusun yanında koşarken Tessa'yla dün geceki yürüyüşümüzü düşünmeden edemedim. Hem garip hem de güzel. Sonra John Doe'nun intiharını düşündüm. Öldüğü tramvay raylarına sadece 1,5 kilometre kadar bir yol kalmıştı. Gün ışığında daha farklı bir şey görebilirim diye olay yerinden geçmeye karar verdim. Kettner bulvarından geçerken turuncu hattın yaklaşmakta olduğunu duydum. Demek ki tramvaylar tekrar çalışıyordu. Hayat devam ediyor. Biraz sonra San Diego'lular tramvayla işlerine giderken aşağıdaki koyu lekelerden habersiz sütlü kahvelerini yudumlayarak MP3 çalarını dinleyecek ve hafta sonu sinemalarda hangi filmi seyredeceklerine karar vereceklerdi. Sadece 6 cadde sonra güneş ışığı yakıyor, gün tam olarak başladı. Bugün büyük olasılıkla hava sıcaklığı 30 dereceyi bulur, belki daha da fazla. Benim için hayat tanımlanamaz sevinç anları ve yürek burkan acılı mevsimleriyle aşağıda öldürücü dalgalar dolaşırken yüzeyde dans eden güneş ışığıyla tam bir bilmeceydi. Izdırap hayatımıza çarparak girer ve sonra bizi sürükleyip götürür. Yine de bir şekilde hayatımıza devam etmek için bir yol buluruz. Belki de bulmayız. Bazıları bulmaz. Caddenin çevresinden dolandım. Dengeleyici bir eylem. Trajedinin acıtmasını istersen, acıtmasına ihtiyacın vardır. Çünkü eğer bir kez acı durursa senin için en önemli olan tarafın boş ve hissiz hale gelir. İnsan olmanın bir yanı da hayatın acıtmasına izin vermektir. Buna karşılık eğer hayat canını çok fazla yakarsa anlamsızlığın ve ızdırabın içinde dönüp durursan dibe çökebilirsin. Yaşama şevkini kaybetmiş, çok kötü duruma düşmüş insanlar gördüm. İki uçta da kaybedersin. Henüz kendi hayatımda dengeyi nasıl tutturacağımı çözmüş değilim. Fakat şu kadarını biliyorum ki, karanlık akıntılar yüzeye çıktıkları her seferde beraberlerinde derinliklere iyimserliğimden küçük bir parça geri götürürler. Sadece 3 cadde kaldı. 2 cadde kala yanık tahta kokusu aldım. 1 cadde kala kaldırım üzerinde süzülen sisli bir duman katmanı gördüm. Bu olamazdı. K sokağı ve 15. caddenin kesiştiği köşeye geldim ve donup kaldım. Gün çevremdeki hayata ışıldıyor olmasına rağmen benim tenim soğuk ve demliydi. Gri duman yanan kısımların kararmış dış yüzeyinden yukarıya doğru kıvrılarak sabahı kirletti. Ancak 2 katlı ev yapısal olarak henüz zarar görmemişti. Ev dün gece benim arabayı park edip geleceği tahmin etmeye çalıştığım yere bir caddeden bile daha az mesafedeydi ve evsiz adamın ortaya çıktığı sokağın tam karşısındaydı. acı acı yanan harabelere soluk almaya ve bunun ne anlama geldiğini kestirmeye çalışarak baka kaldım. Eğer daha erken saatlerde orada bir kalabalık bir araya gelmiş olsa dahi şimdi dağılmıştı. Kalabalığın yerine kamyonları tarafından sallanan birkaç yorgun görünüşlü itfaiyeci vardı. Onların yanında evden kül olmuş arta kalanlara doğru yürüyen Lien Hua ve Teğmen Mendes'i fark ettim. Demir yolu hattının yeni fırçalanmış malum kısmına kısa bir süre göz attıktan sonra onlara katılmak üzere oldukları tarafa doğru yürüdüm. 16. Bölüm. Evin altyapısının aldığı su miktarına dayanarak binanın yeterince söndüğüne kanaat getirdim. Bu da yangının birkaç saat önce kontrol altına alındığı anlamına geliyordu. Yapısal zararın az oluşuna bakarak itfaiyecilerin neredeyse yangın çıkar çıkmaz gelmiş olduklarını tahmin ettim. Belki de bir tüy almışlardı. Teğmen Mendes bana el salladı. Buenos dias, Dr. Bowers. Geleceğinizi tahmin etmiyordum. Size bir türlü ulaşamadım. Kıyafetimi işaret ettim. Kısa bir koşuya çıkmıştım. Cep telefonumu otelde bıraktım. Teğmen Mendes, size hep söylüyorum. Arkadaşlarım bana pat der. Kibarca başıyla onayladı. See, Dr. Bowers. Ayna ile ilk kez 3 hafta önce davanın ilk değerlendirmesini yapmak için San Diego'ya bir günlüğüne geldiğimde tanışmıştım. Ona hemen kanım kaynamıştı. Bilgili, şehir yaşamına uyum sağlamış ve en önemlisi açık görüşlü bir kadın olması dikkatimi çekmişti. Çoğu zaman dedektifler sadece şüphelerini onaylayan ya da içgüdüleriyle çelişmeyen ipuçlarına bakarlar. O ise duygulardan daha ziyade olgulara güveniyordu. Aradaki farkı yaratan da işte buydu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen Lien Hua koyu güneş gözlükleri takmıştı. Gözlüklerini yukarı kaldırıp sırılsıklam olan tişörtüme baktı. Kaç tane çekebildin? Toplam 145. Yaşlanıyorsun ha? Yarısına nasıl geldiğimi bilemezsin. Aynadan bir çift lateks eldiven istedim ve elime geçirdim. Ne de olsa ipucu ipucudur, isle kaplı olsa bile. Sonra kaldırım taşına oturmuş dinlenen 2 itfaiyeciye çizmelerini Lien Hua'ya ve bana vermeleri için işaret etti. İsteksizce vermek zorunda kaldılar. Çizmeleri ayağımıza geçirdik ve aynayı bir zamanlar birilerinin ön kapısı olan kararmış girişten içeriye doğru takip ettik. 17. Bölüm. Bu yangını başlatan her kimse memurlar John Doe'nun intihar mahallindeki muamelelerini bitirdikten sonra başlattı dedi ayna. İlk alevin 2 sularında çıktığını tahmin ediyoruz. Dedektif Dan ve ekibi tramvaylarda aksaklığa neden olmamak için çalışmalarını ellerinden geldiğince çabuk bitirmiş olmalılar. Hiç şaşırmamıştım. Her şey çok basit görünüyordu. Uyuşturucu etkisi altındaki evsiz bir adam kendisini tramvayın önüne atıyor. Ancak yangının zamanı ve yeri bana işlerin göründüğü kadar basit ve açık olmadığını söylüyordu. Yangının kazara çıkmış olma olasılığı var mı diye aynaya sordum. Düşük bir ihtimal. Başlangıç noktasına vardığımızda göreceksin. Herhangi bir görgü tanığı var mı diye sordu Lien Hua. Ayna islekeli mutfağa doğru yürüdü. Kimse konuşmuyor. Bu hiç şaşırtıcı değil. Bu mahalledeki insanlar genelde polisle konuşmayı pek sevmezler. Bu arada tütün dükkanındaki genç adamı bulduk. Herhangi bir şey çıktı mı? Öğrenci değişim programıyla gelmiş Koreli bir öğrenci. Onunla bu sabah erken saatlerde konuştuk. İntiharı görmemiş ve yangın başladığında da evindeymiş. Herhangi bir bağlantı göremedim. Dükkan sahibi de hiçbir şey görmemiş. Başımla onayladım. Lien Hua bana biraz senin analizlerinden bahset, sadece önemli noktalardan. Analizi sormak canını sıkıyor değil mi? Sandığından da fazla. Ayna Lien Hua'ya sorgulayan gözlerle bakmış olacak ki Lien Hua sesini ciddileştirip açıkladı. Pat, analiz yapmanın tamamen bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Tamamen değil. Birçok roman yazarının refah dolu bir hayat yaşamasını sağlıyor dedim. Lianhua ayak altında olan levhalardan birine onu kıracak kadar sert bastı. Levhanın onun için özel bir anlamı var mı diye merak etti. Ama sanırım hiç sormamak daha iyi bir fikirdi. Pekala dedi. Görgü tanığı, ayak izi veya suçu gösteren herhangi bir fiziksel kanıt yok. Bu da kundakçının adli bilincinin olduğunu gösteriyor. Tecrübeli ve çoğu kundakçıdan daha yaşlı. Muhtemelen 30'larının ortasında. Çok dikkatli ve titiz. Yaptığı işle gurur duyuyor. Herhalde arkadaşlarına yangınlar hakkındaki haberleri övüyor. Vay be, yangını gördünüz mü? Bu herif işini iyi biliyor gibi şeyler söylüyor. Yangınlarda tek başına çalışıyor, yalnız yaşıyor, askeri deneyimi var. Askeri deneyim mi diye sordu Ayna. Kundakçıların önemli bir yüzdesinin askeri deneyimi vardır. Aksini kanıtlayana kadar bizim kundakçımızın da bu deneyiminin olduğu varsayımıyla hareket ediyorum. Yangınları bir kazanç veya başka bir suçu örtbas etmek için çıkarmıyor. Binaların yanıp kül olmasını izlemek için zaman harcamadığını da düşünürsek, bu işi sırf heyecan için yaptığını zannetmiyorum. Başka bir amacı var. Henüz ne olduğundan emin değilim.
Zamanlamayı unutmayalım dedim. Dün geceki dışında diğer yangınların hepsi rüzgarın saatte 10 milden fazla hızla estiği zamanlarda başlatıldı. Bu San Diego'da çok sık olan bir şey değil.
Peki o zaman alışkanlığını değiştiren neydi diye sordu Lianhua.
İşte ben de bunu çözmek için buradayım Ajan Jiang. Parmaklarımı çıtlattım. Başını salladı.
Çok fazla polisiye film izliyorsun.
Esprili bir cevap vermek üzereydim ki ayna oturma odasının eşiğinde durdu ve ikimize de peki daha önce kaç yangın olayında çalıştınız diye sordu.
Yeteri kadar dedim. Çok fazla değil diye cevap verdi Lianhua. Benim uzmanlık alanım seri katiller.
O zaman size birkaç temel prensip anlatayım dedi ayna. Eğer yangının yönünü ve yayılma alanını belirleyebilirsek, başlangıç noktasının muhtemel yeri konusundaki seçenekleri daraltabiliriz. Duvarı işaret etti. Isı duvarların yüzeyine veya tavana alevden geçer. Alevler yakıt kaynağından ne kadar uzağa hareket ederse o kadar az zarara yol açarlar.
Lianhua'nın gözleri iki hassas lazer gibi odayı inceledi. Güzel, koyu, gizemli ve davetkar lazerler. Sonra işaret etti. Öyleyse şurada duvar kağıdı yanmış ve soyulmuş. Yan tarafımızdaki odaya girdi ve tekrar duvarlara baktı. Ancak burada aynı boyda olan duvar kağıdı yok olmuş ve alev alçıpana kadar aşındırmış. Böylelikle bu oda büyük bir ihtimalle yangının çıkış noktasına daha yakın.
Onu çalışırken izlemeye bayılıyorum. Aslında onu her zaman izleyebilirim, ne yaparsa yapsın.
Si dedi ayna. Tabii ki bina malzemeleri, oda düzeni, hava akışı ve buna benzer başka etkenler de ısı akışını etkileyebilir. Ancak dış hasarın boyutu dikkat ettiğimiz ilk şeylerden biridir.
Bir evin cesedinin içerisinde yolumuza devam ederken aynanın işinin benimkine ne kadar benzediğini düşündüm. İkimiz de delilleri değerlendiriyor, bir şeyin yer ve zaman içerisinde nasıl hareket ettiğine bakıyor ve daha sonra başlangıç noktasının tam yerini saptayabilmek için alışkanlıklar hakkında bildiklerimizi kullanıyorduk. O duman ve alevlerin akış ve hareketini, ben ise insanlarınkini inceliyordum. Prensip aynıydı. Olayı çözmenin sırrı zamanlama ve mekanla özetlenebilirdi.
Bir telefon sesi duydum. Ayna gözlerini aşağı kaydırdı ve telefonu kemerinden çekti. Özür dilerim, buna bakmam lazım. Siz etrafı inceleyin. Bir dakikaya geliyorum.
Lianhua ve ben kararmış bazı levhaları geçerek dikkatlice adım attık. Neredeyse tüm yapısal destekler ve kapı çerçeveleri yerindeydi. Fakat birçoğu alevlerden kısmen yanmıştı. Lianhua'nın dikkatini bir kapının iki yanındaki tavana çektim. Baksana, nasıl da sadece bir tarafı kararmış.
Her bir yandaki tavanı inceleyerek kapıdan ileri geri yürüdü.
Evet.
Hareketli gazlar havada aynen suyun nehir yatağında aktığı şekilde hareket ederler dedim. Su bir kayayla karşılaştığı zaman kayanın çevresinden dolanır. Daha sonra suyun bir kısmı kayaya doğru geri kıvrılır.
Eski bir sal rehberi gibi konuşuyorsun. Suçüstü yakalandım.
Buna anafor denir değil mi?
Başımla onayladım. Bazen anaforlar o kadar kuvvetli olur ki su resmen akıntıya karşı geri akar. Sıcak gazlar bir binadan geçtiği zaman da olan budur. Gaz bir kapı girişinden geçtiği zaman bir kısmı tahtayı tamamen yok etmeyen, yalnızca bir is tortusu bırakan bir hava anaforu yaratarak tavana doğru geri kıvrılır. Bu anaforları belirleyerek bina içerisinde geriye doğru çalışabiliriz.
Yangının kaynağını bulabilmek için.
Evet öyle.
7. ayrımın sonu. Sayfa 95.